Ayrım 17, Mum Hala 1, Aziz Nesin, sayfa 192, tarihsiz. 9 Mayıs 1968 tarihli notun altına yazılmıştır. Şeytanın kendisi bile işine yaradığında kutsal kitaba başvurabilir. The devil himself can cite scripture for his purpose. Maxim Rodinson. Tarihsiz 2, 9 Mayıs 1968 tarihli notun altına yazılmıştır. Kaçakçılık. Kaçakçılar sınırı geçmenin zor ve tehlikeli olduğu bölgelerde silahlı kuvvetlerle işbirliği yaparak çalışıyorlar. Mayın döşemenin faydası ne oldu? Kaçakçılığın sistemli ve daha tehlikesiz yapılmasını sağladı. Eskiden tehlikesiz yerlerden çatışmaya dikkat eden kaçakçıları, mayınlardan sonra jandarma, gümrükçülerle anlaşmaya zorladı. İşleri kolaylaşan jandarmalar, kaçakçılarla birlikte kaçakçılığı sistemleştirdiler. 1958'de döşenen mayınlar Türk ekonomisine yeni bir darbe daha vurdu. 500 metre eninde Suriye sınırı boyu mayınlandı. Bölgenin en verimli toprakları buralarıydı. Mayın döşemek için buralardaki köyler kaldırılınca halkı başka yerlere gönderildi. Verimli topraklarını kaybeden bu köylüler bir bakıma devletin yardımı ve zoruyla kaçakçılık yapmak zorunda kaldılar. Allah bu devlete zeval vermesin. Devletin sayesinde ve yardımıyla kaçakçılığa başladık da az buçuk rahata erdik. Kirmen, terşi, iyim. Metin eski harflerle yazılmışken bu satır Latin harfleriyle yazılmış. Metinle ilgili olmayabilir. Kaçakçılar kendi atları ya da patronun atıyla yükü bir yerden başka bir yere 200-300 lira karşılığında götürürler. Atı olmayanlar 100-150 lira karşılığında bu işe canlarını koyarlar, satarlar. Sırtta kaçakçılığa arkacılık denir. Tam azap, azap. Tam azap yıllıkçı işçinin geliri yıllık şudur. 750 kilogram topraklı arpa 35-45 kuruştan 250-300 lira. 750 kilogram topraklı buğday 60-65 kuruştan 450-500 lira. 200 kilogram topraklı arpa 35-45 kuruştan 70-90 lira yemlik için. 200 kilogram topraklı buğday 60-65 kuruştan 120-130 lira. Bir kat elbise 150-175 lira. Zeytinyağı, sabun ve başka 100-125 lira. Toplam 1140-1170. Bu adamın 4 kişilik ailesi olsa azaplığı bırakıp kaçakçılığa başladı. Önce arkacılık yaptı. Birkaç seferden sonra at aldı, jandarmalarla anlaştı. Sınır boylarındaki köylerde mayın patlamalarından topal atlarla topal arkacılar çoktur. Hikayedeki pahalı eşek topal olmalı. Ticaret kaçakçılığı şu atasözünü yaratmış. Zenginin parası, yoksulun canı. Jandarma komutanı ile koyun başına 2,5-3 lira, at yükü başına 150-200 lira karşılığı anlaşılmaktadır. Anlaşmaya varılan jandarmalar kaçakçılığın yapılacağı yerin tam ters yönüne pusu kurarlar. Jandarmaların hem parayı alıp hem ateş edenleri oluyor. Acemi jandarma kaçakçıyı yakalarsa hem kaçak malı hem kaçakçıyı birlikte götürür. Ustası büyük para alarak kaçakçıyı bırakır, malı götürür. Çünkü adamsız yakalanan maldan jandarmalara ikramiyeleri hemen verilir. İt, boku keyfinden yemez, atasözü. Metinden bağımsız bir not olabilir. Suriye'den getirilenler, çay, kahve, ipekli kadın kumaş ve elbiseleri, saat, altın, radyo, teyp, pikap, fotoğraf makinesi, tabanca, mermi, cigara kağıdı. Türkiye'den götürülenler, yemeklik yağlar, öküz ve koyun, tütün ve cigara, bağırsak, yumurta ve tavuk, pamuklu dokumalar. Suriye'den kaçak getirilenler şu ülkelerin mallarıdır: Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika, İngiltere, Almanya, Japonya, İtalya, Rusya. Eskiden cezalar 2-3 yıldı. Şimdi 20 yıla kadar hapis, 50 bin lira para cezasına kadar. Halk istemese jandarmalar ister kaçakçılığı. Toprağın %80'i ağaların elinde. Ortakçı, azapçı, çoban. Hikayeden, romandan senaryo olmaz, oyun olmaz. Olursa o roman, roman değildir. Ancak bir hikaye ya da romandan esinlenerek yenilen bir senaryo ya da oyun yazılabilir. Yani oyun ve senaryonun herhangi bir kaynağı gibi, nasıl olsa bir kaynağı vardır. Roman ve hikaye de senaryo ve oyuna kaynaklık edebilir. Bu başka bir şey. Roman ve hikayeden senaryo, oyun yapılmış demek değildir. Bunların hepsi de edebiyat olduğu, edebiyatın dalları olduğu için hepsini aynı ve bir şey sanıyorlar. Oysa romanla senaryo, oyunla hikaye, biraz abartarak söyleyeyim, kuşla balık kadar birbirlerinden ayrı şeylerdir. Roman ve hikayeden senaryo ya da oyun yapılamaz. Çünkü herhangi bir konu hangi türde gelecekse yazarın kafasında o türde doğar. Bir yazar bir oyun yazmışsa demek ki o konu ancak ve ancak salt oyun olarak sunulabilir, dışa vurulabilir demektir. Yani böyle olmalıdır. Ola ki yazar örneğin oyun yazmak isteğiyle kafasında gelişmiş bir konuyu herhangi bir nedenle o sıra oyun yapmayıp da ileride oyun yapmak üzere sanki bir not gibi hikaye biçiminde yazmış ola. Bu türlerin hepsinin teknikleri de birbirinden ayrıdır. Her ne kadar romanda sinema ya da oyun, daha çok sinema tekniği kullanılabilirse de, ki tersi olamaz, bu tekniklerinin bir olduğu demek değildir. Benim öteden beri beslediğim bu düşünceyi Beckett da şöyle pekiştiriyor. Yeni Gazete, 11 Temmuz 1968. Laurence Olivier, Beckett'ın bir radyo oyununu sahneye koymak isteyince, Beckett müsaade etmemiş ve şöyle demiş. Siz hiç ressama tablosunu bir heykel haline getirmeyi teklif edebilir misiniz? Ben de radyo için yazdığım bir oyunun sahnede oynanılmasından yana değilim. Bırakınız oyunla senaryonun, romanla oyunun ayrı şeyler olmadıklarını, ikisi de oyun olduğu halde sahne oyunuyla radyo oyunu bile ayrı ayrı şeylerdir. Bence kapalı salon oyunuyla açık hava oyunu bile bir değildir. 8 Haziran 1968. Beni bir bay alternatif olarak, bir ilaç olarak boşalan bir yeri gerçek yeniden alamayacağı için o boşluğu dolduracak bir şey olarak bir erzast olarak kullanmak beni oraya koymak istiyor. Kendisi bir bayan numara. Bu numarada hiçbir özdensizlik yok çünkü numarayı başkalarına karşı değil kendine karşı oynuyor. Christian Dior'un ancak şu koyu renk pudrasından başka hiçbir pudrayı ya da ruju kullanmamam gibi. Oysa pek de güzel kullanıyor, kullanabiliyor. Ama kendisini kendi önyargısıyla angaje etmiş. Şu marka Amerikan cigarasından başka cigara içemem. Böyle bir önyargıyla kendine karşı numara yapıyor. Numara yaptığı o kadar belli ve açık ki, bu ilgilerini ve vazgeçilmez saydığı sözde alışkanlıklarını bir plasiyer gibi, bir reklamcı gibi, yerli yersiz, durmadan bir gösteri halinde söylüyor, tekrarlıyor. Oysa bir alışkanlık tabii ise, onu sık sık tekrarlamak, anlatmak, açıklamak gereğini duymaz insan. Diyelim insan geceleri soğuk süt içmeye alışkınsa bu işi normal olarak yapar ve bunu ben böyleyim işte diyerek reklam etmez. Ancak yeri gelince söyler geçer. İçki konusunda da durum böyle. Sık sık söylediği şu. Ben içerim, severim içmesini, ben sarhoş olmam. Viski içerim, şu marka viski içerim. Başkalarına değil, kendine karşı oynadığı bu numaraları annesine de inandırmış. Ve ana kız durmadan o reklamı yapıyorlar. Bu bir çeşit erkeği itici anti reklam oluyor. Beni o büyük sevgisine ortak etmek istiyor. Şöyle ki, beni severse ilk sevgisine ihanet etmiş olacağı duygusu var içinde. Öyleyse beni o türlü sevmeli ki bir anlama, beni de sevgisine ortak ederek bana ondan, onu ne kadar çok sevdiğinden, onun yerinin doldurulmazlığından söz edebilmeli, üstelik mezarını ziyarete de birlikte gitmeliyiz. Böylece bir anlama ona, anılarına ihanet etmemiş olacak. Üstelik yanında onu seven, destekleyen, yardımcı bir erkek de olacak. Ben onun yanında, onunla birlikte kaldıkça, ondaki bu anılara bağlılık duygusu azalmak şöyle dursun büsbütün artacak. Çünkü bana yaklaştıkça ondan kopmamak için ona yönelecek daha çok. Yani benim onun hayatında varlığım onu unutmasına değil unutmamasına yarayacak. Ve bu ikimiz için de korkunç mutsuzluk olacak. Bana çok acı verecek. Ben acı duyunca duyduğum acıyı ister istemez ona yansıtıp ona acı vereceğim. Oysa benim acıya, acı çekmeye ve çektirmeye artık dayanasım yok. Aradan çekilip güzel yalnızlığıma dönmek zorundayım. Ben yalnızlığımdan güç alıyorum. Oysa o, yalnız kalamam, yalnızlıktan korkuyorum, diyor. Bir gece içkiliyken otağda, başıma ne geldiyse yalnızlığımdan geldi, demişti. Görülüyor ki işte böyle böyle o da bir konu oluyor. Pek çabuk ama, benim konum olması için kendini zorluyor. Kendi kendine numara yaptığı açık ve ortada. Bir yandan benim dünyam yıkıldı, hiçbir şey umurumda değil, vallahi şimdi bana evin yandı, kül oldu deseler hiç aldırmam derken, giyimine, kuşamına, berbere, rujunun markasına, şuna buna aşırı oranda özeniyor. Bütün dünyası yıkılmış bir insanın o küçük özentileri neden? Ben görünmeyen biriyle, bir anıyla, bir ölüyle rakip olarak kaldıkça ne olursam olayım, ne yaparsam yapayım, yenik düşmeye önceden yargılayayım. Çünkü bu düelloda karşımdaki ölünün ölü olduğu için silahı yok. Silahsızın silahlıyı yenmesidir bu. Çünkü rakibime karşı silahlarımı kullanamıyorum. Eğer ikimiz de silahlarımızı kullanabilseydik, o da yaşasaydı, sonucunun nasıl ve ne olacağı bilinmese de hiç olmazsa aşk maçı aramızda sürebilirdi. Tıpkı Nemika'da olduğu gibi. Nemika'da yaşayan bir sevgiliyi yenmiştim ama ölüler yenilmezler. Sık sık 5 yıl mutlu oldum diyor. İnanmıyorum. Ama o öyle sanıyor ve öyle sayıyor. Önemli olan ve gerçek olan insanın sanılarıdır. Bir insan nasıl sanıyor ve nasıl inanıyorsa onun gerçeği odur. 5 yıl mutluluk. Güzel bir şey ve bütün bir ömre yeter. Benim yaşamımda acaba parça parça mutluluk anlarını ya da mutlu olduğumu sanarak aldandığım anlarımı toplarsam 5 yıl değil 5 hafta tutar mı? Tutmaz. Ben ona ne verirsem vereyim hiçbir zaman onun o mutlu 5 yılının yerini tutamayacaktır. Bu onun bir illüzyonudur. Leyla'nın kocası için söylediği gibi, ben ne yaparsam yapayım onun annesinin yerini tutamam. Çünkü annesi onun hastalığında ölümden kurtarmıştı. Ben bir kere daha onu ölümcül hastalığa yakalatıp yeniden hastalıktan kurtaramam ki. İnsan yaşamında yalnız bir kez olabilen anlar, olaylar vardır. Doğum gibi, ölüm gibi, ihtilal gibi, aşk gibi. O bir kere olanlardan birini yaşamış. Bu burada biter. Severek, duyarak, darılıp kızılmadan biter. Çünkü bu ilişkiler uzadıkça, sürdükçe benim için işkence olacak. Ruhlara inanıyorum, ruhların birleşeceğine inanıyorum diyor. Onun ruhuyla ruhu ölünce birleşecekler. Böyle olunca benim elimi tuttuğu zaman gerçekte tuttuğu benim elim mi? Onu öptüğüm zaman gerçekte onu öpeni ben mi sayacak? İlişkilerimiz kısa sürdü. Ama o bu kısa ilişkilerden de kurtulamayacak, acı olacak. Ne yazık ki o da öbürleri gibi mutluluk parçalarının arasında akıp gittikten sonra olacak ve zaman geçtikçe neyi nasıl yitirdiğini daha derinden, daha acı anlayacak. Ama ne yapabilirim? İlişkiler sürdükçe acılar daha köklü, daha derin, daha yıkıcı olacak. Daha başlangıçta söylemiştim. 9 Haziran 1968. Dün gece sık sık bana çok şey öğrettiniz dedi. Yani şöyle demek istiyor. Bana özdensiz olmayı öğrettiniz. Bir erkeğe ondan hiç söz etmemeyi öğrettiniz. Önemli olan söz etmemek değil, duymamak. Duyup, düşünüp de açığa vurmamak. Ondan söz etmemek ihanettir. Bulvar Palas'ın restoran önü açık yerinde oturuyorduk. Vodka içiyorduk. Az sonra saray salonuna aşıklar gecesine konuşmaya gidecektim. Biliyorum dedi. Bundan sonra benimle hiç konuşmayacaksınız. İçimden geçenler bunlardı. Müthiş bir şey. Bir ara dikkatle yüzüne bakıyordum. Ne düşündünüz şimdi söyleyin diye üsteledi. O zaman 961'de Emniyet Müdürlüğü üst kat odasındaki pencereden Karaköy alanında yanan renkli ışıkları bütün ayrıntılarıyla gözlerimde saptamak, içime sindirmek istediğimi, çünkü 15-20 yıl hapiste kalacağımı sandığımı, bu yıllar içinde bu renkli ışıkları gözlerimi kapayınca içimde bulmak istediğimi söyledim. Anladım, dedi. Ben kötüyüm, şiirimi okudum. Gece evinin önünden geçtin, piyano çalıyordun. Bir deprem olsun dedim. Koşup onu kurtarayım. Ben kötüyüm. Saray salonundaki konuşmamdan çok coşkulandı ve mutlandı. Sonunda ölümsüz olan iki şey var, savaşmak ve sevişmek. Doğruluk yolunda savaşınızın başarı olmasını ve sürekli sevişmenizi dilerim, dedim. Yolda söylediklerinizi dinleyeceğim ve yapacağım, dedi. Önce anlamadım, son sözlerinizi, dedi. Benim bir trajedim de yaşımda olmayışım, yaşımı yaşamayışım, yaşımdan genç oluşum. Yaşını yaşayan insanlar kim bilir ne rahattır. İnsan benim gibi 53 yaşındaysa 53 yaşında olmalı ve 53 yaşın gereğini yerine getirmeli. Oysa ben 53 yaşımdan 25 yaşı yaşıyorum. Bu ikilemi bir beyinde taşımak büyük zorluk ve trajedi oluyor. Bulvar Palas kahvesinde otururken ona bunları anlattım. Ne tuhaf. Günün saatlerine göre bile insanın düşünceleri değişiyor. Aynı konuyu sabahleyin bir türlü düşünürken akşama doğru tam tersi yoruma ve düşünceye varıyorum. Artık kapanayım kendime diyorum sabahları. Akşama doğru ona doğru açılmalıyım diyorum. O gece bir ana kız piyesi çıktı. Korkunç bir şey. Müthiş bir şey. Birbirlerini yiyip bitiren bir ana kız. Yalnız iki kişilik oyun olabilir ya da çatışmanın belirgin olarak ortaya çıkması için üçüncü kişi bir erkek konulabilir. Üniversiteye gitmek için annesinin rızasını almak istiyor. Annesi, ben karışmam diyor. Nasıl isterse öyle yapsın. Şimdiye kadar bana mı sordu? O nasıl olsa kendi istediğini yapar. Kız sokakta alçak duvarda otururken, gördünüz ya, artık siz de anladınız. O benim hayatımı değiştirmemi istemez. Ben bir robotum. Sesini çıkarmaz ama surat asar durur. Belki de haklı. Babamın yaşantısından korkmuş, güven istiyor. Onun için mutluluk bu. Annenin yorumu büsbütün başka. Anne, o bana danışmak için sormuyor ki. O nasıl olsa kendi istediğini yapar. Ama bana sormaktan ereği, olmaz diyeyim de kavga çıksın istiyor. Onun için ne yaparsan yap karışmam diyorum. Peki deseniz, olur deseniz? Nasıl olsa sonu yok, çalışmaz, tembeldir. Başarısız olunca, sonuç alamayınca senin yüzünden diyecek. Ben üstüme sorumluluk alamam. Test kitapları aldınız. Kaç gün oldu? Bir kez açıp baktı mı? Bakmaz. İşinde boş oturup hikaye okuyor. Neden test kitapları okumuyor? Okumaz. Siz ağayı tanımıyorsunuz. Tıpkı babası. Ona çekmiş. Bekçiye çekecek değildim ya tabii. Babası gibi bencildir. Ben boşanacağım zaman aman anne kepimi giyinceye kadar boşanma diye yalvardı. Okulda ayrılmışların çocuklarına iyi gözle bakmıyorlarmış. Kepini giydi sordum. Ay benciğim tamam mı? Evet dedi. Adama sordum. Sen bulaşık bir adamsın. Yakamı bırakman için ne yapmalıyım? Olduğun gibi çık, eşya alma dedi. Öyle yaptım. Kızıl Toprak'ta 200 liraya bir bodrum katı tuttum. Tek divan var, başka bir eşyam yok. Aa, hava yollarında çalışıyor, lojmanda kalıyor. Telefon ettim. Henüz eşya yok, alınca gelirsin dedim. Ben ona öyle dememişim. Kalktı geldi. Tek divan var. Ben iki kişi yatamam dedi. Divana yattı. Ben bir çul üstünde kıvrılıp koyun gibi yattım sabaha kadar. İşte daha o zamandan ondan sıtkım sıyrıldı. Kız bağırıyor. Yemin ettim, hiçbir şey vermeyeceğim, paramı yedirtmeyeceğim sana, babama da. Yemin ettim. Senden bir şey isteyen yok. Bir lokma ekmeğin daha kursağımdan geçmedi ki. Sana muhtaç değilim. Bu korkunç çatışma içinde yaşayacaklar. Birbirlerinden ayrılamayacaklar. İkisi de birbirine korkunç düşman. Kızım, sen hayattan intikam alıyorsun. Anlıyorum ama benim ne kabahatim var, ne suçum var? Yeter, sus artık herkesin önünde. Bu apartmanda yaşayamayacağız. Ben size bir şey veremem ki Aziz Nesin. Bir şey veremem ki size. Ben bir vakumum. Öperken her yanını aynen eskisi gibi, aynen mi? Ne müthiş bir şey. Buzdan mermilerle yüreğimden kıymık kıymık vurulmuş gibiyim. Ben ne yapsam ya aynen ya başka türlüsü olacak. Oranlanacak. Daha iyi de yapsam daha kötü de. Aynen de. Öpülmek istemedi. Ben öpmeyi unutmuşum yıllar önce. Dost kalalım, arkadaşımsınız. 10 kız arkadaşımdan daha iyisiniz. Anne. Çok haristir, çok kıskançtır. Ankara'dan geldikten sonra onun neden böyle büsbütün sinirli olduğunu biliyorum. Ankara'da öğrenmiş. Karısı 165 bin lira almış, oğlu da araba almış, geziyormuş. Elbet alır karısı. Sen nesisin? İşte bunu hazmedemiyor. Kıskanç ve haristir. Burada G Hollanda'ya gidiyor. Öbürü 2 ay gidiyor. Bu gidemiyor. Onlar elbet giderler diyor. Profesör Ö'nün kızı. Ben kimin kızıyım diyor. Herkesin kendi şahsiyeti var. Bir gece ikisi el ele tutuşup bana git bu evden dediler. Adamı ancak bu eve getirdi. Ben burada tanıdım. Evim diye getirdi. Kız ne yaptımsa hepsini kendim yaptım. Anne ben bırakacağım bu kızı. 16 ay sonra malulen emekli oluyorum. Evleneceğim. Ancak evlenince ayrılabilirim. Eskiden böyle şeylere dayanamazdım. Hanım anneydim. Nedir beni bu kıza bağlayan? Neden bağlıyım bu kıza? Başka hiçbir şey yok. Kız, bize bir erkek lazım. Sayabilirim. Bizim tedirginliğimizin 20, bilemedin 30 sebebi var. Hepsini bir bir yazabilirim. Bir erkeğe ihtiyacı var. Bu yaşta ben bile bazen buna ihtiyaç duyuyorum. Neden saklamalı? Anne, büyük kızımın ahı tuttu. Evliyken başka adamı sevmiş. Onunla evlenmek için kocasından ayrıldı. Kızıl Toprağa yanıma geldi. Sonra evleneceği adamın bir sevgilisi kadın çıktı ortaya. Kocası götürmüş bunu. Kocası otomobille takip boyuna. Kandırmış. Oysa ben istiyordum. Utandı benden çünkü kocasını bana o kadar kötülemişti ki ben konuşuyorum diye bana kızıyordu. Kız, benim size verecek hiçbir şeyim yok ki. Yalan mı söyleyeyim size, numara mı yapayım? Annemin hakkı var. Bunları anlatmamalıydım size. Bana ders oldu. Ben, sen onu sevmiyordun. Kız, neyim ben öyleyse onun esiri miyim? Ben, bilmem, sevmiyorsun. Kız, İşte her şeyi öğrendiniz. Sizin bana otağda anlattıklarınızdan daha çok şeyler anlattım size. Kavga ederlerdi boyuna, bıçakla birbirlerinin üstüne yürürlerdi. Anne, Allah verdi, inmeli, iki gözü de görmüyor. İki kadından boşanmış, bir kızı var. Gelir yanına olur. Sade Irmak hocasıymış. Anne, yakıt parasını ben veririm yılda 1500 lira. Yalnız onun odasında soba yanar. Ben üşürüm sabaha kadar. Kızım aynı odada yatalım. Olmaz. İki kişi bir arada yatamam. Ama sonra KK ölünce ne oldu? Anneciğim beni yalnız bırakma. Bir ay eli elimde. Helada çok kalma. Kız, ne zaman büyüdüm diye sormuştunuz. O zaman büyüdüm. 21 yaşındaydım. Ben, anlatma, sus. Kız, onunla her ne yaptımsa gelir anneme yatırırdım. Nasıl yattığımı, seviştiğimi, intikam alırdım ondan. Onun yüzündendi çünkü. Ben, ne söylerdi? Kız, hiç susar dinlerdi. Belki de biliyordu kendi yüzünden olduğunu. P.S. bu anlatımdan başlayabilir. Kızın erkekle ilişkilerini haz duyarak annesine düşmanca intikam alarak anlatmasından. Annesiyle mutfakta konuşurken kız gelince annesinin korkuyla yumuşayarak daha şimdi geldim, henüz değişi. Sonra kızın ertesi gün annem ne zaman geldi, benim için neler anlattı diye sorması. İkisi birbiri için merakla soruyorlar. Ne söyledi, ne anlattı? Kız, o zaman 21 yaşındaydım, muhtaç olduğum şeyi onda buldum. O olmasa başkası olacaktı nasıl olsa. Ben onsuz bir kere bile içmedim. Siz aşk nedir biliyor musunuz? Siz sevgi nedir, sevmek nedir biliyor musunuz? Yani onu ben yaşadım, ancak ben bilirim. Senin aşktan, sevgiden, sevilmekten ne haberin var demek istiyor budala. Bir gece oturduk karşılıklı. Ben masamın önündeki koltuğumda, o divanda. Evlenme üzerine açtım, bunları konuştuk. Dedi, olmuyor. Üsteledim. Şartlarımızı konuşalım dedi. Peki. Peki söyle. Önce siz söyleyin, mahsurları söyleyin. Yardıma ihtiyacım var. Hep bana dayanabilir misin diye soruyorsun. Böyle soru yanlıştır. Şöyle sormak gerekir. Dayanabilir miyim? Beni bırak, kim olursa olsun böyledir. Dayandığın kadar sana dayanırlar. Sonra ben aşk istiyorum. Onların evinde söylemiştim. Almadan vermek, Allah'a ve bana, vermeden almak A'ya özgü. Aşk imkansız. O bir kez oldu. Bir daha olmaz ki. Olamaz. Ben hiç kimseyi bir daha öyle sevemem. Sen onu sevmiyordun ki. Kendi kendini kurallara bağlıyorsun, angaje ediyorsun. Sevmiyordun onu. Evet, tapıyordum. Onun her şeyini beğeniyordum. Zaten o türlü sevgi mutluluk getirmiyor. Evlilikte mutluluk için böyle delice sevgi gereksiz. Tersine yakıyor insanı. Ben artık deli deli sevemem. Ben deli deli sevgi istemiyorum. Dolu dolu sevgi istiyorum. Gördüğünüz gibi olmuyor işte. Peki başka? Söyleyin. Ne gibi sakıncaları var sizce? Yüzüne dehşetle bakıyorum. Her şey bitmişti benim için ama yine de kendimi koparamıyorum. Yaş durumum var, dedim. O var. Ona daha gelmedik. Onu sonra konuşacağız. Sonra siyasi durumum var. O da var. Ona da daha sıra gelmedi. Benimle elbet genç olduğum için ilgileniyorsunuz. Hiç de öyle değil. Daha doğrusu yalnız o değil. Öyle öyle. Annesiyle oturan 40 yaşında bir kız olsaydım aynı ilgiyi duymazdınız. Siyasi hayatım var. Hayatım grafikler çiziyor. Elimde olmayan nedenlerle başıma belalar gelebilir. İsterseniz olmaz böyle şey. İstemekle değil, elimde değil bu benim. Siz siyasi hayatınızı evliliğinizden önde tutuyorsunuz. Öyle değil. İkisini birbirinden ayırmıyorum. Siz hapse girince ben ne olacağım? İki yönü var bunun. Biri maddi, biri manevi. Maddi yönden bugünkü durumumda her şey garantide. Sıkıntı çekmezsin. Bu sorumu üstüme alıyorum. Ama manevi yönden o süre içinde yalnız kalacaksın. Uzun sürerse ayrılırsın. Olmaz. Kocası hapse girdi diye ayrılmak o zaman yakışmaz. Yaş konusu da önemli. Yarın için buna garanti veremem. Bugün iyiyim, görünüyorsun. Ama yarın ne olur bilemem. Kişinin bir büyük dramı da yaşını yaşayamamış olmasıdır. Niçin 53 yaşındayım da 53 yaşımı yaşayamıyorum? Hep 25 yaşımdaki gibiyim. Görüyorsunuz ki olmuyor işte. Hep arkadaş kalalım. Olamaz ki. Seni seviyorum. Bu arkadaşlık bana işkence verir. Bütün ilişkileri kesmek daha iyi. İşkenceye dayanamam. Sabahleyin pencerenizin önünden geçerken yine size günaydın diyeceğim. Çıkacağım bu evden. En iyisi bu. Hayır, arkadaş kalalım. Sen dedin ki bir gece, Onay Kulüp terasında, benim için en iyi solüsyon evlenmek. Ben de aynı düşüncedeyim. Bir yıl, 3 yıl arkadaş kaldık diyelim. Bir gün evlenecek olursan, bu arkadaşlık senin için bir zorlu olmayacak mı? Başkaları arkadaş kaldığımızı mı söyleyecekler? Doğru. Görüyorsun ki arkadaş kalamayız. Niçin evlenmiyoruz? Bence en büyük sakınca senin beni dolu dolu sevmemiş olmandır. Nasıl olsa bir gün karşına böyle birisi çıkacak. Hayır, artık kimseyi sevemem. Evet, en büyük sakınca senin kendi uydurduğun, yarattığın kurallara bağlaman. Kendini anılarına angaje sayıyorsun. Ben anılarına saygı duyarım ama 3 kişi bir arada yaşayamam. Ben yine Ankara'ya gideceğim. Hatta kabre sen de benimle gelmelisin. Anılarımın olduğu bazı yerlere gidemem. Bana müsaade etmelisin. Ben psikanalize giderken oraya yeni evli bir kadın da gelmişti. Kocasının bir sevgilisi olmuş, eskiden onunla evlenememiş. Her gece eve gelince karısına durmadan sevgilisinden anılar anlatıyormuş. Kadın kocasını kurtarmak için ne yapması gerektiğini öğrenmeye gelmişti doktora. Bu delilik. Tabii ben böyle yapacak değilim ama saygı isterim anılarıma. Kim olursa olsun başka türlü evlenemem. Peki aynı şeyi ben yapsam razı olur musun? Bu olay başıma gelmeden önce razı olamazdım. Şimdi razı olurum. Senin de başına aynı şey gelmişse. Tabii. Çocuğunu kurtarmak için ölen kadını ve kocasını anlattı. Gazetede resimleri vardı, yakışıklı bir erkek. Evlenirse karısının mezarına gitmeyecek mi? Bak olmuyor işte. Evlenme teklifini geri alıyorsun, değil mi? Bazen ben kendime bile tahammül edemiyorum. Siz nasıl tahammül edeceksiniz? Anadolu Hisarı'nda Güngören Zehra Yalısı'ndan dönerken Çengelköy'de taksiye binmiştik. Oğlanlar helaya gitmişti, döndüler. Ağa durgunlaştı. Ne var dedim. Söylesem kızarsınız. Hayır kızmam. Kızarsınız. Onunla en son burada yemek yemiştik. Zaten buralarda her yerde hep onu hatırlıyorum. Gün güzel geçti, akşam oldu mu üst üste bugün de geçti diyor. Ben yaşamı temeli temelinden sonsuzmuş gibi kurarak umutla yaşamak istiyorum. En kötü koşullarda bile. O ise sonu da gelmeyecek bir şeyi çarçabuk bitirmek istercesine yaşamak istediği için günü gününe yaşıyor ve her gününün, her anın yalnız o anlık ve günlük tadını çıkarmak istiyor. Başkası için bir şey yapmak istemiyor ama herkesin kendisi için daima az bulacağı bir şeyler yapmak istiyor. Ben onu bekleyeceğim ama o beni beklemeyecek. Başkasıyla eğlenemeyecekse o boş saatini benle değerlendirmek istiyor. Düşündüm ki beni yedek parça olarak ya da boş zamanlarını değerlendirme aracı olarak kullanmak istiyor. Sabah ayak seslerini duydum. Masamda oturuyordum. Pencere önüne geldi. Günaydın. Günaydın. Bugün olağanüstü güzelsin. Teşekkür ederim. Yarın denize gidiyor muyuz? Tabii ki. Ben sizin boş zamanlarınızı değerlendirmekle görevliyim. Aşk olsun. Akşam Adnan Velilere gitmiyor muyuz? Söylemenizi bekliyordum. Gitti ama akşam gelmedi. Rıfkı'ya telefon etmiş. Bu notları yazıp bitirmek ve bu maceraya bir son vermek istiyorum ki konu yazılacak gibi tamamlansın. 17. ayrımın sonu, sayfa 207.